Ayrım 36, sayfa 248. Doktor kendi beğendiklerini gösteriyor ve ısrarla Hülya'ya beğendiği başka bir takım olup olmadığını soruyordu. Hülya bu ısrar karşısında öyle gerilmişti ki kendine göre mobilya salonunda olan ne kadar rüküş ve pahalı şey varsa seçti. İçinden nasılsa almaz diye geçiriyordu. Bir ara görevli beyin yanlarında olmamasını fırsat bilip Baki. Bak Baki abi, ben seninle asla evlenmeyeceğim. Sen zevkine göre seç. Ben adamın yanında böyle acayip bir münakaşaya girmek istemediğimden size uyum gösteriyorum dedi. Adam yaklaşmıştı. Hanımefendi, başka bir isteğiniz var mıydı? Eğer yoksa yatak odanızı da seçelim. Hülya bir iki dakika düşündükten sonra artık onu da Baki Bey yanlış seçsin. Kendisi çok zevklidir zaten. Baki kolundan okşarcasına tuttu. Hayır güzelim, beraber kullanacağız. Senin zevkin olsun. Ben daha çok mutlu olurum. Hülya kas katı kesildi ve en pahalı yatak odası takımını seçti. Güzel olup olmadığının farkında bile değildi. Baki'ye en azından maddi bir zarar vermek istiyordu. Tam mağazadan çıkarken Baki, Hülya, evimize iki kişilik, yani iki ayrı yatak daha alalım. Düğünümüz oluncaya kadar ben nerede yatacağım? Hülya'nın sinirleri iyice bozulmuştu. Gülmeye başladı. Birkaç dakika sonra, doktor, yatak aldık ya, orada yatarsınız. Hayır, o yatağı sensiz kullanmam. İki tane tek kişilik yatak daha alalım. Sonra da misafirlerimiz yatar. Onları da seçelim. Hülya hala gülmemek için kendini zor tutuyordu. Peki. Tamam, dedi. Bir taraftan da demek ki o yatak odasında hiçbir zaman yatmayacaksın. Hadi canım, böyle duygusal bir erkek veya böyle güçlü bir aşk var mıdır ki? Palavra işte, diye düşünüyordu. Zehra, Baki'nin dairesine gelmiş olan eşyalara bakıyor, uygun olup olmadıklarını inceliyordu. Baki şüphesiz bir ev döşemenin inceliklerini kendisi kadar, yani daha doğrusu aklı başında bir ev kadını kadar bilemezdi. Kardeşi hem kadın değildi, hem de daha önce bir evlilik hayatı yaşamamıştı. Gerçi aldığı eşyaların hepsi çok güzeldi. Ancak bir ev kadını eşyalarını alırken kullanışlılığına, mekana uyup uymadığına, bütçesine ve sağlamlığına bakardı. Neyse, yapabileceği bir şey yoktu. Baki hala Hülya ile alışveriş etme ümidi taşıyordu. Gerçi Hülya da bu konuda ne derece bir bilgiye sahipti ki? Henüz çok genç ve çok tecrübesiz bir kızdı. Ayrıca annesinden de bir şeyler öğrenmiş olamazdı. Zehra tüm bunları düşünürken bir yandan da odaları dolaşıyordu. Baki'nin çalışma odası olarak kullanacağı odaya girdi. Odada bir çalışma masası, bir deri koltuk, içinde tıp kitapları olan büyükçe bir kütüphane vardı. Döşemenin üstü yırtılıp buruşturulmuş kağıtlarla doluydu. Bir kağıt ve bir kalem masanın üzerindeydi. Zehra masaya yaklaştı. Kağıdı alıp almamakla tereddüt ediyordu. Ne olacak sanki? O benim kardeşim. Bana söyleyemeyeceği ne olabilir ki diye düşündü ve kağıdı eline aldı. Bu bir şiirdi. Ceylanım. Bazen kırda bir çiçek, bazen gökte yıldızsın. Bazen masum bir bebek, bazen yaz ortasında kışsın. Uzun gecelerimde rüya, her içimde Hülya. Bazen güzel gözlü ceylan, bazen sevincim, korkum. Bazen vazgeçilmez dünyam, bazen gözyaşım, kaderim acımsın. Bazen dinmeyen sancımsın. İster inan, ister gül, istersen dipsiz kuyulara saklan. Sen benim kaderim, aşkım, çıkmaz mürekkeple yazılmış. Alın yazımsın, alın yazımsın. Zehra'nın gözleri dolmuştu. Deri koltuğa oturdu, şiiri defalarca okudu. Baki gerçekten çok aşık diye içinden geçirdi. Yine kendi kendine söylendi. Hülya da hiç oralı değil. Salak. Sanki daha iyisini bulacak gibi. Kardeşim acı çektirecek diye mırıldandı. Çalışma odasına hiç dokunmadı. Bulduğu gibi bıraktı. Baki şiirinin okunduğunu anlamamalıydı. Anlarsa Zehra da böyle bir şey yaptığından dolayı çok utanacaktı. Fatma büyük bir çaba ile çağdaş ve kültürlü bir kadın olmaya, kocasına uyum sağlamak için söylenen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Evden pek çıkmıyordu. Arada bir Zehra'ya uğrayıp kavramakta zorlandığı konuları soruyordu. Küçük kızları arada bir Elazığ'dan Doktor Merdan Bey'in evine telefon açıyor, annelerini çağırıyor. İyi olduklarını bildiriyordu. Aslında pek de iyi değillerdi. Niyazi Bey ne yaparsa yapsın onları tam bir mutluluk içinde göremiyordu. Bu da Niyazi'nin bu konu üzerinde çok daha ayrıntılı ve kendinden önce çocuklarının durumunu ön plana alarak düşünmesi gerektiği gerçeğini anlatıyordu. Niyazi Bey ve kızlar Elazığ'a geldikten birkaç gün sonra Harput'a, Kahraman Ağa'nın konağına gitmişlerdi. Çocuklarının teyzesini görmeye, kendisinin de bazı şeyleri izah etmeye ihtiyacı vardı. Şimdi konağın hanımı sayılan Meryem Hanım, daha bir havalı pozlara bürünmüş olsa da İstanbul'dan gelen eniştesi ve küçük yeğenlerini içten ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Konağın esas hanımı Sündüs Hanım hayattaydı. Fakat onun devri kocası Kahraman Ağa'nın ölümünden sonra kapanmıştı. Şimdi sözde hanım ağalık eşi ağa olan büyük gelindeydi. Niyazi Bey şimdiye kadar düşünüp de bulamadığı sorunun cevabını bulmuştu. Fatma ile kayınbiraderi Mustafa'nın kendi oturdukları köyden neden alel acele Harput'taki konağa taşındıklarını anladı. Çünkü baldızı Meryem Hanım, Sündüs Hanım'ın yerini eltisi Yıldız'a, ağalığı da kayınpederi Mehmet'e bırakmak istememişti. Zaten kendi köylerine baraj yapılacağı, oradaki birkaç köyün sular altında kalacağı senelerdir söyleniyordu. Bu da konağa dönmek için güzel bir sebepti. Yıldız iyi huylu bir kadın olduğu için eltiler arasında hızla bir sorun çıkmıyordu. Ancak kardeşler ağalık konusunda sürtüşme içindeydiler. Zehra'nın babası ve analığı ise artık konakta çalışmıyorlardı. Meryem Hanım'ın sesiyle Niyazi daldığı düşüncelerden uzaklaştı. Meryem Hanım'ın ilk sözü, "Fatma ile Hülya nerede oldu?" Niyazi kızardı, cevap vermekte zorlanıyordu. Sonra kızlara döndü. "Funda, Sema, hadi siz Suna ablanızla arka bahçeye geçin. Kendi elinizle ağaçtan meyve yemenin zevkini alın. Biz teyzenizle bazı ciddi konular üzerinde konuşacağız. Biraz yalnız bırakabilir misiniz?" Kızlar zaten durumun farkındaydı. Seslerini çıkarmadan kuzenlerinin arkasına takılıp arka bahçeye geçtiler. Şeftali mevsimi olduğu için ağaçların dalları yere değecek gibiydi. Çok güzel bir görünüşü vardı. Niyazi Bey bir türlü konuşmaya başlayamıyordu. Meryem Hanım sabırsızlıkla "Evet, seni dinliyorum enişte," diye ikaz etti. Niyazi zorlanarak konuşmaya başladı. Ama yaşanan bütün problemleri kimseyi suçlamamaya ve rencide etmemeye dikkat ederek anlattım. Sonra dikkatle baldızı ve ağa gelini Meryem'in yüzüne baktı. Meryem'in kaşları çatılmış, yüz hatları gerilmişti. Birdenbire yüzündeki ifadeyle ters düşen suni bir kahkaha attı. Niyazi sen buradan kardeşimi alırken büyük bir mutluluk ve hayranlık içerisindeydin. Kolay değildi bir ağa konağından bir köy öğretmeni olarak kız almak. Ne çabuk İstanbul tangolarını görüp de benim bacımı beğenmez oldun. Bakın ben kimselerle karımı kıyaslamadım. Bacınızı da beğenmeme diye bir durumum yok. Ancak kırıcı ve nezaketsiz tavırlarını bir türlü düzeltemediğim gibi hesapsız kitapsız çağ dışı isteklerini de yerine getiremiyorum ve getirmek de istemiyorum. 20 yıla yakın bir zamandır aynı şeyleri rica ettim. Ancak Fatma, gözüne at gözlükleri takmış gibi aynı yokuşu tırmanmakta inat ediyor. Bütün bu söylediklerin safsata, kim bilir hangi İstanbul aşiftesine tutuldun. Peki 3 kız ne olacak? Ben evlatlarımın arkasındayım. Onları en iyi şekilde yetiştirmek için bugüne kadar yaptığım gibi her şeyi yapacağım. O çocukların tırnağını bile asla vermeyiz. Fatma boşanınca şüphesiz buraya gelecek. Mustafa Ağa'yı bilirsin. Ona kanundu, hakim de kâr etmez. O çocukları unut. Niyazi kahvesini bile bitirememişti ki kızları çağırdı. Ve konaktan ayrıldı. O günden beri de ne onlar aradı ne de Niyazi ve çocuklar konağa uğradılar. Yine de bu görüşmenin Niyazi üzerinde etkisi olmuş gibiydi. Çocuklarından uzak kalma korkusu Niyazi'nin içine taş gibi oturmuştu. Mustafa Ağa, Müste Ağa'ya benzemezdi. Gerçekten kendini kanun sayardı. Hakim de. Belki uğraşılır, işin nezaketi ve kalitesi iyice düştükten uzun bir süre sonra kızlarına kavuşabilirdi. O zaman da çocuklarına verilmesi muhtemel zarar telafi edilemeyecek boyutlara ulaşmış olabilirdi. Belki de artık babalarını istemezlerdi. Niyazi uzun süre bu konuda düşündükten sonra ben de zaten kesin olarak boşanacağım diye bir dava açmadım. Eğer Fatma biraz olsun düzelir ve şu temcit pilavı gibi her gece erkek çocuk meselesini açmazsa bu evliliği çocuklarımın hatırı için olsun yürütebilirim diye geçirdi içinden. Kararını vermiş ve biraz da rahatlamıştı. Ancak baldızının o sert ve tehdit eder tavrı Niyazi'yi içten içe yaralamıştı. İlk duruşmaya 28 gün vardı. Şüphesiz çocukların kayıt yenilemesi, Hülya'nın üniversiteye yerleşmesi gibi ciddi sebeplerden dolayı Eylül'ün başında İstanbul'da olmaları gerekiyordu. Banka müdürünün eşi Sibel Hanım salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Bugün Sultan temizliğe gelmişti. 5 dakika evvel elinde bir kutuyla içeriye girdi. Ferhat'ın odasını temizlerken bu kutuyu yatağının yanında bulmuştu. Hatta kutunun içinden birkaç kapsül de yere yuvarlanmıştı. Hanımının Ferhat Bey hasta mı diye sordu. Sibel Hanım şaşkın bir şekilde onu nereden çıkardın Sultan diye sordu. Ferhat Bey'in odasında buldum. Uzun süredir bu haplardan içiyor da hala hastalığı geçmedi mi diye merak ettim. Sibel Hanım sır verip sır vermeyen bir hanımdı. Özellikle aile meselelerini kimsenin bilmesini istemezdi. Hemen hemen 5-6 aydan beri Ferhat'ın tuhaf haller içerisinde olduğunu, olmadık yerde acayip mutlu, olmadık zamanda mutsuz ve sinirli, kavgacı tavırlar takındığını fark etmişti. Babasının hastalık devresine rastladığı için oğluyla tam olarak ilgilenememişti. Hatta bu hallerini babasının hastalığının yarattığı endişe ve üzüntüye yormuş, fazla da üzerinde durmamıştı. Birkaç defa oğluna "Senin bir sıkıntın mı var Ferhat?" diye sormuştu fakat tatmin edici bir cevap alamamıştı. "Anne, bu evde yeterince sıkıntı yok mu? Başka sıkıntılara gerek var mı?" gibi sıradan cevaplar vermişti. Bazı günler zamanının çoğunu odasında uyur gezer vaziyette geçiriyor, fırsat bulduğu anda da Kadıköy Kaleci Müdürü'nün kızıyla buluşuyordu. Bu yüzden Doktor Baki ile tartışmıştı. Evde ve apartman içinde, hatta iş yerinde de galiba nahoş durumlar yaratıyordu. Kısacası Ferhat eskisi gibi değildi. Babasını öldüren kalp krizinin de bir yerde sebebi olmuştu. Ancak Sibel Hanım oğlunun bu hallerine engel olamıyordu. Yine elindeki haplara baktı. Acaba bunlar neydi diye düşünürken birden kıpkırmızı oldu. Daha hızlı yürümeye başladı. Bu haplar son zamanlarda herkesin dilinde dolaşan, ailenin korkulu rüyası olan uyuşturucu haplar olabilir miydi? Aman Allah'ım, ya öyleyse? O zaman Sibel Hanım ne yapacaktı? Nasıl önleyecekti? Sultan yine odaya girmişti. Sibel Hanım elindeki hapları gizlemek ister gibi bir hareket yaptıktan sonra kutuyu Sultan'a uzattı. Bunlar vitamin hapları olmalı. Ecza dolabına koy dedi. İçinden o gidince ben oradan alırım diye geçirdi. Daire kapısı biri tarafından açılmak için zorlanıyordu. Kilidi bir türlü çeviremeyen kim olabilirdi? Sibel Hanım Sultan'a döndü. Sen o hapları hemen ecza dolabına koy. Ben kapıyı açarım. Gelen Ferhat olabilir. Sakın bir şey sorma, emin. Hayır hanımım, hayır. Ben küçük beyin işine ne karışırım diyerek ecza dolabına doğru yürüdü. Sibel Hanım da kapıyı açmaya gitti. Evet, gelen Ferhat'tı. Sibel Hanım oğluna dikkatle baktı. Yine tuhaf bir hali ve çok acelesi vardı. Selam bile vermeden odasına doğru yürümeye başladı. Ferhat, bu saatte neden evdesin ve bu acelen ne diye sordu Sibel Hanım. Sonra anlatırım. Niye şimdi değil? Çünkü canım öyle istiyor. Sibel Hanım üstelemek istemedi. Yine saygısız ve küstah bir tavır içindeydi. Olacak bir münakaşayı sultanın duymasını istemiyordu. Her çalışmaya gittiği evde konu edeceği kesindi. Çünkü dedikodudan müthiş zevk alıyordu. Sibel Hanım ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Ferhat'ın saklamak zorunda kaldığı bir yanlışı olmamalıydı. Açığı olan insanlar daha isyankar ve küstah oluyordu. Kendilerine kimsenin fazla yaklaşmasını istemediklerinden böyle bir savunma sistemi kurmuşlardı. Üzgündü. Kocasının cesedi henüz soğumamışken ve bir sürü problem varken güya evin efendisi erkeği diye gördükleri Ferhat şimdiden sorun olmaya başlamıştı. Sibel Hanım yine biraz düşündü. Pek şimdiden değildi. Aşağı yukarı bir yılı geçkin bir zamandır bu halleri vardı. Nihayet sultan işini bitirmiş gidiyordu. Sibel Hanım hemen eczacı dolabına gidip hapları aldı ve çantasının içine attı.